Merhaba hocam. İnternet riskleri ve ebeveynlerin internet kontrolü hakkında olacak bu podcast'imiz. Öncelikle hoş geldiniz ve bu konuları araştırmayı ne zaman düşündünüz ya da bunları yapmak için ne sizi tetikledi?
Merhabalar, teşekkür ederim. Ben de davetiniz için teşekkür ediyorum. Çevrimiçi riskler ve çocukların internet kullanımı üzerine, evet, yaklaşık 10 yıldır çalışıyorum. Benim asıl alanım, ben iletişim bilimleri alanı ve gazetecilik çalışma alanım. Ama yeni medya ya da dijital platformlar hayatımıza girdiği andan itibaren çok boyutlu sonuçlar yarattı. Sadece habercilik açısından değil, çocukların da pek çok pratiği dijital ortama taşındığı için çevrimiçi riskler diye tartışılan bir kavramı da gündeme getirdi. Ama benim bu alana ilgi duymamın sebeplerinden bir tanesi, çevrimiçi riskler boyutu evet önemli. Ama bu riskleri konuşurken çocukların internet kullanım hakkını gözeterek, yani onları dijital ortamdan mahrum bırakarak değil, bilinçli şekilde dijital ortama girmelerini ya da dijital deneyimler yaşamalarını sağlamaya yönelik çalışmaların ön plana çıkartılması gerektiğini düşünüyordum. O nedenle de önce bir işte TÜBİTAK'la yürüttüğümüz bir siber zorbalık araştırmasıyla başladı çalışmamız. Ondan bu yana da devam ediyor. Çeşitli platformlarda sürekli çevrimiçi riskleri anlatıyoruz, konuşuyoruz.
Çok güzel. Zaten bu anlamda Türkiye'de bir açık var. Yani bu konu çok fazla bilinmiyor. Bu konuda yani pandemi süreciyle ekran kullanımı çocuklar arasında arttı biliyorsunuz. İnternetin
Evet.
bu kadar kullanılmasıyla nasıl riskler altında aileler, çocuklar?
Evet, yani şu süreç tabii ki çok daha farklı şeyleri beraberinde getirdi. Ebeveynleri kaygılarını arttırdı. Çünkü hem eğitim hem sosyalleşmenin tümü artık dijital ortama taşınmış durumda. Ebeveynler de artık evlerinde ve sürekli online'lar, yani evden çalışmak zorunda kalanlar. O yüzden internet kullanımının yoğun şekilde arttığını biliyoruz. Hatta kullanım yaşının da düşmüş olduğunu, yani internetten uzak tutmaya çalışan anne babaların da bu süreçte biraz mecburiyet karşısında çocuklarını ekranla karşı karşıya bırakmak zorunda oldular. Ne gibi riskler var peki çocuklar için? Bir kere hani her şeyden önemlisi yetişkinlere yönelik içeriklerle karşılaşma riski var. Yani en önemli sorunlardan bir tanesi bu sanıyorum. Yani tabii ki hayatta her şeyle karşılaşacağız ama bunların bir zamanı ve hazırlıklı olma durumu söz konusu. Yani çocuklar dijital ortamda işte şiddet içerikli olabilir, cinsellik içeren görüntüler olabilir ya da işte korku dolu onların kaygılarını ve korkularını arttırabilecek bir takım içeriklerle karşı karşıya kalabiliyorlar. Birinci risk bu. Aşırı kullanım, yani çok yoğun internet kullanımı, yani zamanı iyi yönetememek bir başka risk çocuklar açısından. Çünkü bu düzeni sağlayamadığımızda özellikle ergenlik ve gençlik çağlarında sorunu çözmek biraz daha zorlaşıyor. Küçük yaşlarda bu kullanım alışkanlıklarını benimsetmek hani çok önemli. Ve tabii ki bir başka risk de siber zorbalık dediğimiz. Çocuklar ve gençlerin dijital ortamda birbirlerine yönelik yapmış olduğu zorbaca davranışlarda çevrimiçi riskler arasında.
Yani bu riskleri bir grup altında toplayabiliyor muyuz? Mesela kaç tane risk grubu var bu anlamda hocam?
Yani temas riskleri ya da iletişim riskleri gibi ayrıştırmak da söz konusu olabilir. Yani tanımadığı kişilerle iletişim kurması gibi. İşte oyun ve şiddet gibi. Yani ben ama hani yetişkinlere yönelik içerik diye kategorize ediyorum tek tek hani ayırmadan. Bunun altında bir sürü başka şeyden söz edebiliriz. Oyunlar ve şiddet diye kategorize edebilirim ve bunun dışında da hani taciz ya da siber zorbalık gibi durumlar söz konusu. Yani siber zorbalık bir çeşit temas riski aslında. Tanıdığı ya da tanımadığı, yani ya da siber zorbalığı tanımlamamız gerekirse, hani isterseniz onun da bir tanımını yapalım. Dijital ortamda yani dijital platformlarda çocuklar ve gençlerin, ergenlerin birbirlerine karşı işte alay edici, tehditkar, aşağılayıcı, hakaret içeren mesajlar ya da paylaşımlarda bulunmasını siber zorbalık diye tanımlıyoruz biz. Ve biliyorsunuz ki dijital ortamda da bu tür paylaşımlar çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Ve çocuklar açısından da, ergenler ve çocuklar açısından ciddi duygusal anlamda da travmatik sonuçlar yaratabileceğini biliyoruz. Bununla ilgili maalesef üzücü ve can yakıcı da örnekler var. O yüzden her fırsatta da siber zorbalıkla mücadelenin altını çizmeye çalışıyoruz. Yani dijital nezaket kuralları da diyebiliriz belki. Bunları vurgulamak önemli.
Peki ebeveynlerin dijital ortamda çocuklarını sürekli gözetliyor olması bu anlamda ya da onlara engel olması ne kadar doğru olabilir? Yani siber zorbalık anlamında konuşursak.
Yani siber zorbalıkla mücadele konusunda hani öncelikle şunu söyleyeyim. Hani bu ebeveyn filtreleri, güvenli internet, bu tür yazılımlar çok doğrudan siber zorbalıkla mücadelenin bir aracı değil. Ama hani bundan sonraki aşamada oraya gelelim. Çünkü o da çok önemli bir konu. Siber zorbalığı önleyebilmek için hani şunu önerebiliriz. Hem okul ortamında hem ebeveynler açısından. Öncelikle hani bilinçli internet kullanımı konusunda bir farkındalık yaratmak. Yani çocuğun kendi haklarını bilmesi ve diğerlerinin de haklarını gözetebilmesi meselesi önemli. Ve sanıyorum pandemi sürecinde üzerinde de pandemiden sonrasında da yani yüz yüze eğitime geçtikten sonra sanıyorum üzerinde en çok durmamız gereken eğitim süreçlerindeki şey dijital okuryazarlık becerileri olacak. Yani Türkiye bunu biraz ihmal etmişti aslında. Hem çocukların hem yetişkinlerin dijital okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi biraz ihmal edilmiş bir şeydi. Yani okullarda da bence artık çok ciddi düzeyde buna ilişkin eğitimlerin, farkındalık çalışmalarının çok daha yoğun biçimde yapılması gerekiyor. Yani teknik anlamda mücadele yolları öğretilebilir çocuğumuza, işte gizlilik ayarları vesaire gibi. Ve bunun dışında da siber zorbalığın çok daha önemli olan bir iletişimsel boyutu var. Yani çocukların birbirine sosyal ağlarda iletişim kurarken incitici ya da onu aşağılayıcı, onu üzücü davranışlarda bulunmaması konusunda farkındalık yaratıcı çalışmalara ihtiyaç var. Ebeveynlere ise şunu önerebilirim. Yani çocuklarını iyi gözlemlemeleri gerekiyor. Yani bir çocuk eğer siber zorbalığa maruz kalıyorsa hani iyi gözlem yapan, yani çocuğunu iyi dinleyen, iyi tanıyan bir ebeveyn dijital ortamda bir sorun yaşamış olduğunu fark edebilir. Ve çocuklarıyla açık iletişim içerisinde olmalarını öneriyorum. Yani güvene dayalı bir iletişim. Kendileri herhangi bir sorun yaşarlarsa dijital ortamda bunu ebeveynleriyle paylaşması ve ebeveynlerinden de yargılamadan, cezalandırılmadan güvenli bir destek alabileceklerine inanmaları çok önemli çocukların. Bu sağlıklı diyaloğu sağlayabildiğimiz ölçüde siber zorbalıkla da baş etmekte daha kolay adımlar atabiliyoruz. Şimdi diğer sorunuza geçersem, hani ben araya bir girdi yapmış oldum
Biliyordum,
aslında.
estağfurullah. Şimdi ebeveyn kontrol programlarından ve filtrelerden bahsettiniz. Bu programlar neler yapıyor? Çocukların internet kullanımını kontrol edebilmek adına yetişkinler hangi olanakları sunuyor?
Yine şu özellikle pandemi sürecinde ebeveynlerin çocukların internet kullanımını kontrol edebilmek adına bu tür yazılımlara çok daha fazla ilgi gösterdiğini görüyoruz. Yani arama motorlarında falan da çok sıklıkla taranmaya başlamış, yani aranmaya başlamış ebeveyn kontrol programları ya da güvenlik programları diye. Şimdi belli bir yere kadar aslında evet çok gerekli, yani belli bir yaşa kadar. Anne babaların hani kaygılarını çok iyi anlıyorum. Bu tür yazılımlar bir ihtiyaç olabilir. Ne yapıyorlar diye sormuştunuz. Oradan başlayalım. Bu tür yazılımlar yine bizi dinleyenler isterlerse girip hani en iyi ebeveyn kontrol programları hangileridir falan diye taradıklarında zaten bir sürü şey çıkıyor ve onun altında da özellikleri anlatılmış oluyor. Bunların çoğu aslında bu yazılımların çoğu cihaz bazlı çalışıyor. Yani telefona ya da tablete ya da birden fazla cihaza da kurabiliyorsunuz. Bir kısmı ücretsiz ama daha fazla özellik istiyorsanız tabii ki hani premium özellikli olanlar ücretli. Çoğu ücretli bu yazılımların. Kurmuş olduğunuz cihazda hangi sitelere çocuğunuzun hangi sitelere girebileceğini ya da işte oyunlar olabilir vesaire yani arama motorunda neleri girip çıkabileceğini belirleme imkanınız oluyor. Yani içerik açısından size bir denetim olanağı sağlıyor. İkincisi de süre anlamında bir kontrol olanağı sağlıyor. Çünkü belli bir süre ayarı yapıp sonrasında cihazın kapanmasını ya da işte internet bağlantısının belki kesilmesini ya da oyunun kapanmasını sağlamak gibi bir avantaj size sunuyor. Ama bu avantajı da hep tırnak içinde söylüyorum. Bazıları konum bazlı uygulamalar var. Onlar çok içeriği görmenizi sağlamıyorlar ama cihaz üzerinden konumu takip etmek gibi. Sanıyorum en çok kullanılanlardan bir tanesi bu zaten. Hani yetişkinler de sadece çocuklar değil. O cihaz üzerinden şu anda nerede, hangi güzergahlardan geçiyor diye takip
Arkadaşımı bul
edebiliyor.
uygulamasından bahsediyorsunuz değil mi hocam?
Efendim?
Arkadaşımı bul, aileyle map'i paylaşmaktan bahsediyorsunuz.
Evet, aile map'i gibi bunun farklı farklı programları da var. Yani işte Life 360 gibi farklı uygulamalar da var. Oralarda belli konumlar belirleyip işte mesela ev, okul ya da işte çocuğunuzun gittiği işte dershane, etüt her neyse işte anneanne, babaanne neyse bunların konumlarını isimlendirip çocuk oraya ulaştığında bildirim alabiliyorsunuz. Oradan ayrıldığında size bildirim gelebiliyor. Ayrıca mesela okula gidiyor, okula ulaştı diye bildirim alıyorsunuz ama geçmiş olduğu güzergahı da takip edebilmenize olanak sağlayan yazılımlar da var. Bütün bunları görebiliyorsunuz. Dediğim gibi en çok uygulananlardan bir tanesi özellikle büyük şehirlerde uygulanıyor. Şimdi bunu dinlerken aslında hani belki bazı anne babalar için çok iç rahatlatıcı gibi geliyor olabilir. O çocuk nereye gidiyor görüyorum işte. Ya da telefon hani çocuğun nereye gittiği kısmı artık hani o kendi kendine bir yere gidebiliyor yaştadır. Hani 13-14'tür belki. Orada çocuğun bilgisi dahilinde bu uygulamayı kullanıyorsanız bilgisi ve rızası dahilinde burada bir sorun olmadığını söylüyoruz. Ama çocuktan gizli olarak ki bu yazılımların bir kısmı hani internette de girdiğinizde şöyle söyleniyor. İşini sessizce yapar ve hiç hissettirmeden yapabilir diye övgü dolu yazılarla karşılaşıyoruz mesela. Şimdi bunlar bir taraftan casus yazılımlarda. Yani çocuğumuzu onun haberi olmadan bilgisi dışında takip etmek etik midir sorusunu bir sormak gerekiyor. Yani madalyonun iki yüzü var. Ebeveynlere şunu hatırlatmak istiyorum. Evet, kaygılarımız var. Çocuğumuzun güvenliğini önceliyoruz hepimiz gibi. Ben de iki çocuk annesiyim. Benim için de çok önemli bir şey. Ama artık ergenlik çağına gelmiş olan bir çocuğun bu şekilde gözetlenmesi ya da bizim anne ve baba olmaktan kaynaklı böyle bir hakkımız var mı? Bunu da bir sorgulamak gerekiyor. İçerik kontrolü ile ilgili yazılımlarda da aslında sektör ve daha özgürlükçü internet konusunda çalışmalar yapanlar bu içerik kontrolü, süre kontrolüne odaklı yazılımları da çok eleştiriyorlar. Çünkü orada da aslında evet tekrar söylüyorum yani 12-13 yaşa kadar çocukların sosyal ağlarda hesap açmaları zaten uygun değil. Tamam bu yaşlara kadar bu tür kontroller ve çocuk kendi kararlarını veremeyeceği için yani oradaki zararlı içeriklerle baş edemeyeceğini düşündüğümüz için bu tür yazılımlar rahatlatıcı evet ama belli bir noktaya kadar. Şurada anne babaların aklında tutması gereken şey şu. Aslında bizim yapmak istediğimiz yani hedeflediğimiz şey çocuğumuzun kendi öz yeterliliğini geliştirmek. Yani onu sürekli kontrol etmek değil. Yani önceliğimiz hangisi? Bu soruyu sormamız gerekiyor. Tamam, kontrol edelim. Evet, şu anda bir ebeveyn kontrol yazılımı var bizim tabletimizde ve telefonumuzda. Tamam, verelim eline çocuğumuzun. Nasıl olsa Süresi geldiğinde telefon kapanacak, diyelim ki 3-4 yaşlarında bir çocuk. Nasıl olsa başka oyunlara da giremeyecek. Tamam. Böylece ona bilinçli internet kullanım farkındalığını ya da becerilerini kazandırmış oluyor muyuz? İşte bunu doğru düşünmek lazım yani. Çünkü ilerleyen yaşlarda bu kez çocuğa kendi kararlarını vermesi noktasına geldiğimizde, çocuğumuz bu yaşa geldiğinde bu kararları verme becerisini geliştirmemiş olabilir. Bu durumda bizim için aslında daha büyük bir risk. Yani bunu vurgulamaya çalışıyoruz.
Zaten benim de hazırladığım sorular bu yöndeydi. Bu yazılımlar çocuğun dijital okur yazarlık becerilerinin gelişmesine nasıl katkı sağlar ya da sağlar mı olacaktı?
Yani şöyle, aslında biraz önce söylediğim gibi sadece bütün bu sorumluluğu bu yazılıma yüklediğimizde aslında bir katkı sağlamaz. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış bir araştırma vardı. 70'ten fazla ebeveyn kontrol yazılımının sağlamış olduğu güvenlik uygulamalarını ya da özelliklerini inceliyorlar. Ve bu araştırmada şunu söylemişlerdi. Bu uygulamaların sahip olduğu özelliklerin %89'u ebeveynlerin denetimine yönelik özellikler. Yani ne demek istiyoruz? Sadece diyor %11'i çocukların becerilerini, hani öz kontrollerini geliştirmeye yönelik özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Ve yazılımlar bu noktadan eleştiriliyorlar. Yani evet, çocuk belli bir yaşa kadar kontrol edelim, ama bu kontrolü yaparken çocuğun kendi becerilerini geliştirmesine de olanaklar sağlayabilelim. Şimdi burada iki boyut var. Bir de tabii ki sektör boyutu var. Yani bu yazılımları üretenlerin de önceliklerinin aslında gözetim ve kontrol değil. Hani en azından yarı yarıya olabilir, daha dengeli. Evet, bir yandan gözetim sağlayalım, bir yandan da çocuk bir riskle karşılaştığında bunu kendisinin önleyebileceği bir takım mekanizmalar da bu yazılımların içerisinde yer almalıdır. Buna dair bir denge kurulmalıdır diyorlar. İkinci boyutta sizin söylediğiniz gibi, yani evet, bu yazılımları kullanalım, ama diğer taraftan da çocuğumuzla iletişim kurmayı da sürdürelim. Çünkü yine aynı araştırmada araştırmacılar şunu vurguluyorlar, diyorlar ki yine bu yazılımlar cihazın özelliklerine odaklılar. Yani bu cihazın becerisi ne? Yani bu cihaz neler yapabiliyor? Peki ben bu cihazın yapabildiklerini nasıl sınırlandırabilirim? Şimdi bir yandan sektör 10 parmağında 10 hüner olan cihazlar üretiyor. Bir yandan da bütün bu becerileri kısıtlayabilecek yazılımlar üretiyor. Yani aslında bu kullanıcının, bu cihazı kullanan kişinin çocuk olduğunu, diyelim işte 8 yaşında bir çocuk cihazı kullanıyor. Zaten hani hesap açmayın deniyor, ama mesela yine sektör boyutundan bakarsak YouTube için konuşuluyordu. 13 yaşın altında çok sayıda kullanıcısı olduğunu biliyordu aslında YouTube. Sizce bilmiyor muydu?
Yani o konuda daha önce yaptığım podcastlerde de uyarılar oldu. Çok da zararlı oldu. Hani o yaş civarında kullanımının bunları biliyorlar.
Ve tabii ki hani şöyle tartışmalar da olmuştu. Çocukların verilerinin toplanmış olduğu yönünde tartışmalar da yaşanmıştı. Çünkü çocuk kullanıcılar olduğunu biliyoruz. Aynı şey oyunlar için de geçerli. Yani dijital oyunlara belli yaş sınırları konuluyor. İşte deniyor ki 16 yaş. Ama 16 yaşın altındaki pek çok çocuğun bu oyunu oynadığını o oyunu tasarlayanlar ve işte onu pazarlayanlar da biliyorlar aslında. Belki bununla ilgili başka güvenlik mekanizmalarını devreye sokabilmek üzerinde biraz daha kafa yormak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü gözetim konusu, ben iletişimci olduğum için sanıyorum bu boyutu daha çok önemsiyorum. Çünkü güvenlik sağlamak adına denetim ya da güvenliğin karşısında özgürlüğümüzden vazgeçmek ikilemi bana çok doğru gelmiyor. Bu küçük bir çocuk olsa bile. Yani bunu bir teknik cihazla sağlamak yerine anne babanın kurduğu sağlıklı iletişimle sağlamayı her zaman tercih ederim. Ha tabii ki şöyle bir şey, şöyle düşünebiliriz belki böyle bir örnek üzerinden konuşalım. Hep ben başka seminerlerimde de söylüyorum. Yani bizim amacımız çocuğumuzun iyi bir araç kullanıcısı olmasını sağlamak. Yani iyi bir şoför gibi düşünün yani. Bu aracı ne kadar iyi kullanabileceğini ona öğretmeliyiz yani. Direksiyon başına kendisi geçtiğinde güvenli şekilde bu aracı kullanabilmeli. Ama biz şunu da biliyoruz ki biz ne kadar iyi şoför olursak olalım, her zaman yine de yolda bir riskle karşılaşabiliriz. Yani kırmızı ışıkta durmayan birisiyle karşılaşabiliriz tabii ki, değil mi? Ya da işte yolda bir çukur kazılmıştır, kapatılmamıştır vesaire. Yani bizim dışımızda gerçekleşen bir takım riskler her zaman mevcut. İşte orada yani internet kullanımında da hep bunu söylüyorum. Yani evet biz iyi kullanıcı olalım bir. Ama yapmak istediğimiz şey şununla sınırlı kalsın. İyi kullanıcı olmayanlardan bize gelebilecek riskleri önlemek düzeyinde bir kontrol sağlayalım. Yani birisi kırmızı ışıkta geçecekse ama şu kırmızı ışıkta geçeni biz otomatik olarak nasıl durdurabiliriz? İşte ebeveynler bu kontrol programlarını kullanırken biraz bu şekilde bakabilirlerse sanki daha sağlıklı işleyecek gibi geliyor bana.
Son olarak size şey soracağım. Hani ebeveyn kontrolünden bahsettik ya uzun uzadıya. Ebeveyn kontrolü nereye kadar kabul edilebilir? Hangi noktalardan sonra çocuğun internet hakkı ve mahremiyetin ihlali söz konusu?
Şunu söyleyelim. Evet, belli sitelere girmesinin önlenmesi, süre sınırlaması falan yine bunları daha masumane buluyorum ama bu uygulamalar çocukların yazışmalarını hatta fotoğraf ve video uygulamalarını da kontrol edebilme imkanı sağlıyor bize. Yani onlara erişebilme imkanı sağlıyor. Ben sadece anne baba için söylemiyorum aslında. Hani casus yazılım gibi de bakıyorum. Yani bu bir flört şiddetinin aracı da olabilir. Yani telefonunuza siz farkında olmadan bu yazılımı yükleyip sizin bütün yazışmalarınızın kontrol edilmesi ya da okunması, gözetlenmesi de söz konusu olabilir. Yine söylüyorum. Hani zaten şunu yapabilirsiniz. Yani 12-13 yaşının altında çocuklarınız varsa o telefonda kimlerin numarasının kayıtlı olacağını, çocuğunuzun kimlerle yazışabileceğini siz belirleyebilirsiniz. Yani tanımadığı kimsenin numarası rehberinde kayıtlı olmaz. Bunu temin ediyorsanız hani onun dışında artık bütün yazışmalarını okumak zorunda mıyız? Burayı bir düşünelim. Yani hep şunu söylüyorum. Yani etik boyutu sorgulamamız gerekiyor. Ve sanıyorum bundan sonraki süreçlerde de yani hayatın her alanı giderek dijitalleştiği için hep bu etik boyutu daha çok tartışmamız gerekecek. Yani hem sektör olarak, politika yapıcıları olarak, anne babalar olarak çünkü biz de karar vereceğiz anne babalar olarak. Biz de karar verme noktalarımızda hep bu etik boyutu sorgulamak zorundayız. Hele çocuğumuz ergenlik çağına ulaşmışsa artık hep şunu söylerim ben yine seminerlerimde de çocuğunuzun bilgisi dahilinde ancak bunu kurabilirsiniz. Yani kurmanızı önerebilirim. Çünkü onun yazışmalarını, fotoğraflarını sürekli gözleyebilir misiniz? Ama bunu çok iyi bir şeymiş gibi anlatanlar da var, bunu da söyleyeyim. Yani hatta telefon çocuğun odasında telefondan sesini dinleyip arkadaşıyla konuşmalarını dinleyebilme özelliğinin çok iyi bir özellik olduğunu söyleyen ya da düşünen bir taraf da var. Ama ben böyle yaklaşmıyorum. Çocuklarımızın bir mahrem alanı olmalı. Biz ebeveynler olarak onlarla sağlıklı diyalog kurarak başları sıkıştığında ya da olumsuz bir şey yaşadıklarında bunu bizimle paylaşabilecek güveni sağlamak durumundayız. Mahremiyet konusu çok tartışılıyor. Artık bir de şu konuşuluyor. Biz bu programları çok yermiş gibi olacağız ama aslında amacımız yermek değil. Yani bir yere kadar evet çok iş görüyor ama biz sadece hani resmin diğer tarafını göstermeye çalışıyoruz. Bir de şu var ki bu yazılımların büyük bölümü bizim verilerimizi de topluyor. Yani evet biz gözetliyoruz ama bunu nasıl yapıyoruz? Yani bunlar bir yerde de kaydediliyor aslında. Bu yazılımlar hem çocuğumuzun davranışlarını hem bizim davranışlarımızı da kayıt altına almış oluyorlar. Yani bunlar üzerinden de veri toplamış oluyorlar. Yani bu boyutu da Göz ardı etmeyelim. Eğer mutlaka kullanmak istiyorlarsa en az veri isteyen yazılımları da kullanmalarını önermiş olalım o zaman ebeveynlere.
Yani bu konudan anlamış olduğum kadarıyla ebeveynlerin de çocukları kadar dijital okur yazarlığı araştırıp öğrenmeleri, bu konuda bilinçli olmaları gerekiyor.
Evet, çok güzel. Bence son söz olarak çok güzel bir söz söylediniz. Bence de. Yani ebeveynler dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmeliler. Yani cihazımıza kurmuş olduğumuz bir yazılımla çocuğumuzun güvenliğini sağlıyoruz deyip böyle büyük bir iç rahatlığıyla çocuklarını dijital ortama bırakmamalılar. Yani biz onlara aslında aracılık edecek, yani rehberlik edecek pozisyonda olmalıyız. Bu yazılımlardan beklentimiz ne olabilir? Biraz önce söylediğimiz gibi, evet biz iyi sürücüyüz ama kırmızı ışıkta geçmeye çalışanları nasıl durdururuz noktasında bir çözümmüş gibi düşünürlerse bence çocuklar için daha yararlı bir adım atmış olurlar.
Tabii. Bu konuda bizi bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Bir
Kolay gelsin.
sohbet oldu. Çok teşekkür ederim hocam.